Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını, akrabaları içinde amcalarının 42. ve amcaları son bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi en son Abbas amcanın çocuklarını görüyorduk. Hazreti Kusem'e kadar gelmiştik. Hazreti Kusem radıyallahu anh Medine'de 3 veya 4 Hicri 624-25 yılında doğup Hicret'in 57. yılında yani miladi 676 yılı Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 53 yaşında şehit oldu. Resulullah Aleyhisselam'a en çok benzeyenlerden biri olan Hazreti Kusem aynı zamanda Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin ile süt kardeşler. Hazreti Kusem'in annesi meşhur Hazreti Lübabatül Kubra Ummul Fadl olup daha önceki kardeşlerinde gördüğümüz gibi bu annesi Resulullah'ın hanımlarından Meymune annemizin kardeşi olmuş oluyor. Kusem Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında yuvarlak olarak 88 yaşında ancak vardı. Şimdi burada bir olayı söyleyeyim size. Çok güzel kaynaklarımız var elhamdülillah. Yani biyografi kaynaklarımız var, tarihi kaynaklarımız var. Ya yani şahsım adına demiyorum yani. Kaynak yönünden İslam tarihi çok zengin. Bunun içerisinde en meşhur olan İbn-i Sad'ın Tabakatı bu bir cildin bayağı bir bölümünü çocuk sahabelere ayırmıştır efendim. Yani orada da işte Resulullah'ın vefatı esnasında çocuk olan sahabeler kimlerdi? Erkek kız. Böyle bir liste verir orada bize. Orada da aynı şekilde Hazreti Kusem'in efendim yuvarlak olarak 8 yaşında olduğu ifade edilir. Şimdi 8 yaş çok büyük bir yaş değil. Çok bebek değil ama çocuk yaşı. Ancak yani Kusem hakkında biraz bilgi var. Bayağı var daha doğrusu. Ya Resulullah'ın dizi dibinde yetişiyor. Annesi zaten çok hassas bir hanım bu konularda. Yani 8 yaşında Resulullah vefat edinceye kadar bugünkü deyimle dağarcığını yani bilgi düzeyini doldurmuş. Bayağı iyi biri yani. Aynı zamanda böyle atılgan, yiğit bir duruşu var. Akıllı bir duruşu var. Hatta Abbas amca babası yani onu severken efendim Kusem Kusem, yiğit Kusem, kahraman Kusem, akıllı Kusem, cömert Kusem diye öyle severdi. Şimdi çocukları bazen severken ulan eşkıya gel bakalım deriz mesela. İşte ulan gel tosunum, gel eşeğim, gel katırım bazen böyle diyenler var. Çocuk gülsün diye. Hayır efendim. Bu aynı zamanda Abbas amcanın da sünneti Resulullah da böyle tavsiye etmiştir. Kusem Kusem, yiğit Kusem, akıllı Kusem, kahraman Kusem, cömert Kusem, ahlaklı Kusem böyle şeyler baba söylüyor çocuğa. Ve onunla oynuyor, iltifat ediyor ona. Ve Aleyhisselam da böyle bu sahneyle karşı karşıya geldiğinde baba oğul arasında çok memnun olduğunu hem ifade ediyor hem o da katılıyor çocuğun yanına. Aleyhisselam bütün insanları, Müslümanları sevdiği gibi çocukları sever, Kusem'i de tabii severdi. Genelde anlatılırken Hazreti Peygamber Kusem'i çok severdi ifadesi kullanıyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Kusem'i de severdi demek lazım. De, çok önemli de kelimesi. Çünkü diğer çocuklar da seviyor Aleyhisselam. Bu arada Kusem'i de seviyor. Böyle anlamak lazım. Veda hacı esnasında malum kalabalık oluyor. Arafat'tan dönerken sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin arkasına Kusem'in abisi Fadl'ı bindiriyor. Fadl'ı gördük. Önüne Kusem'i bindiriyor. Yine bir gün Kusem çocuklarla oynadığı sırada oradan geçen Peygamberimiz aleyhisselam hemen onu alıyor. Kardeşi Ubeydullah bineğin önüne, Kusem'i arkasına bindiriyor. Biraz dolaştırıyor. Böyle iki tane rivayeti bir arada verdim. İkisi aslında ayrı ayrı bunlar. Biri Arafat'ta yaşanan bir hadise, biri Medine-i Münevvere'de yaşanan bir hadise. Yani aleyhisselam çocukları severken onları birbirine düşürmüyor. İşte buna Abbas amca da dikkat ediyor. Resulullah'tan gördüğünü yapıyor. Yani çocukların birine, işte birkaç tane çocuğumuz vardır, birisi biraz daha böyle bizi anlıyordur, daha hassastır, daha duyarlıdır. Ona yönelmemek lazım. Bazen kıza yönelirsin, bazen erkeğe yönelirsin, bazen erkeği dışlarsın, bazen kızı dışlarsın. Böyle olmaması gerekiyor. Aleyhisselam çocuklar arasında adaletli olmamızı ister ve bunu kendisi yaptığı gibi yakınlarına da bunu böyle tavsiye ederdi ve ufak tefek yanlış olursa düzeltirdi, efendim uyarırdı. Burada bunu görüyoruz. Ubeydullah tutuyor bineğin efendim önüne bindiriyor. Kusem'i tutuyor arkasına bindiriyor. Bu Medine'de oluyor. Ama bundan önce verdiğim vedacı esnasında Arafat'tan gelir, dönerken Fadl'ı bu sefer Peygamber aleyhisselam arkasına, Kusem'i önüne bindiriyor. Duruma göre arkasına önüne. Yani aleyhisselamın çocukları böyle bineğine bindirdiğini biliyoruz. Bunu babalara tavsiye etmiş aleyhisselam. O yüzden Abbas amca da bunu çok fazla yapardı yani. Hazreti Kusem Hazreti Peygamber'le beraber 8 senesini geçirdi. Güzel mutlu günler gördü. Ondan çok şey öğrendi. Dizi dibindeydi. Aleyhisselam evde nafile namaz kılarken, camide namaz kılarken Kusem'in cemaate uyduğunu görürsünüz. Öyle deliler gibi koştuğunu görmeyiz mescitte. Çok şey var aslında burada. Neticede Resulullah'ın vefatı esnasında Kusem de orada bulunuyor. Tabii çok ağlıyor. Çocuk çok da sevdiği için. Bunun bir farklı özelliği var Resulullah'ın vefatı esnasında. Şimdi aleyhisselam yıkanıyor, kefenleniyor, toparlanıyor. Artık kefenler tamamen sarılıyor. Kusem içeri dalıyor tekrar. Gidiyor Resulullah'a dokunuyor. Elini sokuyor kefenin içine. O yüzden abisi Abdullah bin Abbas, meşhur Abdullah'ımız budur. Efendim, Resulullah zamanının en sonuncusu diyor kardeşine. Ne demek? Resulullah'a en son dokunan Hazreti Kusem. Bu bazen bilmecelere gelir, bazen yarışmalara gelir böyle bir soru. Resulullah'a en son dokunan kimdir diye Kusem bin Abdullah diyeceksiniz. Kusem bin Abbas. Abbas amcanın oğlu Abdullah. Bu rivayeti yapan kim? Abisi Abdullah. Abdullah bin Abbas. Peygamber'e en son dokunan Hazreti Kusem. Rivayeti yapan Hazreti Abdullah. Birkaç kez ifade edince birbirine karışabiliyor. Kusem, Hazreti Kusem, Resulullah Aleyhisselam'a en son dokunan kişi olarak böyle meşhur olduğu için Resulullah zamanının en sonuncusu diye abisi tarafından ifade edilmiş efendim. Hazreti Kusem bin Abbas radıyallahu anh halifeler döneminde de oldukça hizmet ehli biri olduğunu görüyoruz. Çok ciddi şeylere nedir devlet hizmetlerine yönelmek yerine ki yeri geldiğimi yapıyor da daha çok sessizce hizmette bulunma yolunu tercih etmiş. Böyle çalışkan, gayretli bir insan. Ancak bu arada bazen farklı şeyler soruluyor ve gerçekten de çok güzel cevaplar veriyor. Mesela bir gün Hazreti Ali çok seviyor ve onu birçok şeye kendine tercih ettiği görüyor. Bunu böyle görenler Kusem'e soruyorlar. Bunu böyle görenler. Sizler dururken neden Ali halife oldu? Yani Abbas amca daha yakın peygambere anlamına neden Ali halife oldu? Yani amca yeğen arasını açmaya çalışıyorlar. Maalesef var bunlar çok yani. Amca çocukları, amca yeğen. Hazreti Kusem asaretine uygun cevap veriyor. Ali her bakımdan bu işe daha layıktır diyor. Öyle ki O benim babam Abbas'tan daha önce İslam'a girdi ve bizlerden önce çok büyük hizmetlerde bulundu. Hakkı teslimi görüyoruz. Bu Hazreti Ali'nin halifeliği dönemi, artık koca adam yani. Birileri, bazen olur böyle, birileri öyle bir soru sorar ki onu da ilgilendirmiyor, bir şeye de yaramıyor fakat midelerini bulandırır. Fitneye yol açar. O yüzden böyle sorulara fırsat vermeyeceğiz. Karşı tarafı tıkayacağız yani. Ben buna bir başka bir örnek vereyim. Biraz konu dışı olsun ama. Ashab-ı kiramla ilgili güzel bir seminer verdim üniversitenin salonunda. Hamdolsun Rabbimin ikramı ihsanı ile. Hamdolsun yani güzel bir şey oldu çok şükür. Demek ki ben bu seminerde sahabelerin verdikleri hükümden bahsettim ki. Çünkü 20 seneye geçiyor ben bu örneği vereli. Yani öyle bahsettim muhtemelendir ki oradan bir tanesi seminerin sonunu beklemeden, soru cevap faslını beklemeden ayağa kalktı, salonun ortasına seslice bağırdı, haykırdı. Bütün sahabeler müştehit midir hocam? Diye haykırdı. Bütün sahabeler müştehit midir? Ben de çok aferin, atır lan yerine der gibi tok bir sesle mikrofona eğildim. Evet müştehittir dedim. Oturdum. İtiraz edemedi. Salon müsait değil. Biz semineri bitirdik. Soru cevap faslı bitirdik. Çıktık dışarı. Kapıda bekliyor. Hocam bir dakika buyurun. Bütün sahabeler müştehit midir? Aynı soru. Dedim değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Bütün sahabelerin müştehit olması mümkün değil. E peki orada ben o kadar seyirci var, içeride dinleyici var. Koca salon. Müştehit dedim. Nasıl oluyor bu? Dedim ki sizin probleminiz sahabelerin müştehit oluşu olmayışı değil. Öyle merakınız da yok. Siz ben bu soruya hayır deseydin, siz bunun arkasından birkaç soru daha hazırlayıp sarımda zihinleri bulandıracaktınız. Vay be, nasıl anladın dedi hemen. Yani işleri güçleri oradan girip zihinleri bulandırmak. O yüzden Resulullah'ın ashabı yanlış yapmadı demiyoruz. Yapmaz da demiyoruz. Ama Resulullah Aleyhisselam ashabımla uğraşmayın diyor. Ben her fırsatta bunu tekrarlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Allah şahit ki biz ashab-ı kiramı çok seviyoruz. Bakın yıllardan beri gül sohbetleri diye sahabeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz efendim. Şimdi Hazreti Ali ile efendim Hazreti Abbas'ın arasını açmak isteyenler aynı zamanda amca çocukların arasını da açmak isteyenler böyle soru soruyorlar. Ve Kusem de işte az önce ifade ettiğim gibi Hazreti Ali'nin bu işe ehil olduğunu söylüyor. Bununla da yetinmiyor Hazreti Kusem. Resulullah'ın yanında onun babası Hazreti Abbas'ın sahip olmadığı önemli bir konuma sahip olduğunu da dile getiriyor. İlim ehliydi diyor. İlk Müslümandı ve birçok şeyi söylüyor. Kusem ile Hazreti Ali arasındaki bu samimi ilişki onun hilafeti döneminde çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Yani daha önceden severdi ama hani hakkı teslim eden bir duruşu var. Bazen Hazreti Osman'a çok böyle iftira atılır. Hep akrabalarına görev verdi diye, devlet kademesinde yetki verdi diye. Bakın şimdi bir ifade kullanıyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh Kusem'i bilgi ve becerisi nedeniyle bir dönem Medine valisi yapıyor. Bir dönem Mekke valisi olarak atıyor. O sıralarda 31-32 yaşlarında Hazreti Kusem. Yani şimdi amcasının oğlunu atayarak onu kayırmış mı oluyor? Ön kelimeye bakın. Bilgi ve becerisi nedeniyle. Yani bir makamda bir yerdeyseniz, yetkiniz varsa, yakınlarınızdan biri bu işe ehilse atayın. Yani yakını kayırmak için değil, bu işe ehildir diye atarsınız. Ama tümünü yakından seçmek doğru değil tabii. Aynı iftira maalesef Hazreti Osman döneminde çok fazla yapılıyor. Hatta geçen derste yine söylemiştim. Belki ilk kez şu an dinleyen vardır diye bir daha söyleyeyim. Maalesef yani esefle ifade ediyorum. Koca koca kariyerli insanlar ya. Efendim Osman diye böyle sanki babasının oğlu gibi ifade kullanarak efendim böyle otoritesi yoktu idarede, zayıftı, yetersizdi. akrabalarını korudu, bütün makamları onlara getirdi. Hep böyle söylüyorlar. Yine böyle salonun birinde biri böyle söyleyince ben dayanamadım. Az önceki örnekteki bu sefer ben dayanamadım. Hocam dedim, Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde kaç valilik vardı ve kaçı valilerin kaçı akrabalarından oluşuyordu? Kaç komutan vardı, kaç komutan akrabalarındandı? Kaç memur vardı, kaç memur akrabalarındandı? Diye sordum. Ben şimdi biraz kısaltıyorum yani. Adam bir an durdu yani. Kiminle müşerref oluyorum demek zorunda kaldı. Dedim ben de İslam tarihçisiyim. Elimde listelerim var. Listede ben uydurmuyorum, kaynaklarda var. Hazreti Osman dönemi valileri, kaymakamlık kaymakamları, efendim, komutanları, memurları var. Kaynakları almışlar. İçinde akrabaları da var tabii ki. Ama akraba o kadar yok yani. Burada Hazreti Ali, amcası oğlu Hazreti Kusem'i bir süre Medine'ye vali yapıyor, bir süre Mekke'ye valisi olarak atıyor. Yani bunu iyi düşünmek lazım. İyi anlamak lazım yani. Nedir, ne değildir diye üzerinde durulması gerekiyor. Hazreti Kusem'in tekrar tekrar bilgi ve becerisi nedeniyle. Ben yetkili birisi olsam, benim kardeşim veya yeğenim, hatta oğlum kızım fark etmez. Damadım gelinim, o da fark etmez. Ehilse atarım onu ben. Veririm görevi. İsteyen istediğini söylesin yani. Şimdi bu dönemlerde kısa bir süre, belki 1-2'ye kadar Medine valiliği yapıyor. Sonra da Mekke valiliği yapıyor. Hazreti efendim Kusem radıyallahu anh. Vali mübarek yani. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Muaviye dönemi başlıyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Hazreti Kusem'e de çok değer veriyor. Ve onu Said bin Osman kumandasındaki bir ordu içerisinde Mavera-un-Nehir seferine katılmasını istiyor. O da katılıyor bu sefere. Çok güzel şeyler yapıyor yani. Diğer taraftan son derece mütevazı, hakkına rıza gösteren bir insan olan Hazreti Kusem, Resulullah Aleyhisselam'a yakınlığı nedeniyle kendisi diğer insanlardan ayrıcalıklı bir duruş sergilememiş. Ben ayrıcalıklıyım, bana şöyle bakın, böyle bakın demiyor. Bu güzide şahsın öldüğü yer ve zaman konusunda bazı farklı rivayetler var. Az önce söylediğim sohbetin başında en meşhur rivayet efendim onun Semerkant'ta şehit olduğudur. Özbekistan'da. En meşhur rivayet budur. Farklı yerlerde efendim vefat ettiği de söyleniyor. Şimdi bu konuda birçok şey söylenebilir. Sadece Hazreti Kusem'e bakarak bir kişi üzerinden gidildiği zaman hata yapılır ki yapılmıştır. Genel görmek gerekiyor. Hazreti Abbas ile hanımı Ümmül Fadl'ın efendim en meşhur onlar hakkında ashabın rivayet ettiği kabirleri, mezarları uzaklarda olan en önde gelen aile bunlardır diyor. Farklı farklı yerlerde. Hazreti Kusem'in mezarının Semerkant'ta olduğu noktasında çok net rivayetler var. Hatta seyahatname kitaplara kadar girmiştir bu. Bu kabre o bölgede farklı dönemlerde farklı milletler hükmetmiş. O ayrıntıya girmeyeceğim burada. Bunların bazıları Mezar Şah demişler onun mezarına. Mezar Şah, Şah'ın mezarı. Yani hürmet göstermişler o mezarı. Başka bir dönemde Şah-ı Zinde demişler. Yaşayan Şah demek kabri için. Böyle ilginç bir ifadeler var burada. Efendim Şah-ı Zend de denmiş. Yine yaşayan sultan demek. Aynı şekilde. Hazreti Kusem'in Semerkant'ın bir nasıl diyeyim? Ben şöyle söyleyeyim daha iyi olur. Sanırım daha iyi anlaşılacak. Ben Hazreti Eyüp Sultan'ı anlatırken hep derdim ki Türkiye'mizin misafiri, İstanbul'umuzun misafiri, şeref konuğumuz Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensari diye anlatırdım. Coşkulu bir şekilde. Sonra bundan vazgeçtim, buna tövbe ettim. Yanlış olduğunu gördüm. Niye? Misafir kimdir? Sonra gelen. Eyüp Sultan Ta halifeler döneminde gelmiş buraya. Misafir biziz. Evin tapusu onda. Bunu niye söyledim? Hazreti Kusem'in de efendim Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ta 676 yılında şehit olduğunu düşünürsek Özbekistan'ın yani Semerkant'ın gerçek sahibinin o olduğunu anlamış oluruz. Yani o bakımdan bunu böyle ifade etmek durumunda kaldım. Bunun işte dedim ya mezarına farklı isimler vermişler, itibar etmişler. Halen bugün oralara gidenler o özene bezene korunduğunu görürler. Bu konuda güzel çalışmalar da yapılmış, yazılmış, edilmiş. Hazreti Peygamber'le fazla kalamadığı için ancak 5 hadis rivayet etmiş efendim Hazreti Kusem. Bundan bir örnek vereyim, meal olsun diye örnek vereyim. Diyor ki, fazilet ve iyiliği Allah'ın kullarından merhametliler de arayın ki onların himayesi altında yaşayabilirsiniz. Bu hadisi Hazreti Kusem rivayet ediyor Peygamber Aleyhisselam'dan. Fazilet ve iyiliği Allah'ın kullarından merhametliler de arayın ki onların himayesi altında yaşayabilirsiniz. Yani idarecilerin kısmen de olsa her hayatın tamamına yaymak zor da olsa merhametli olmasını ısrarla ifade ediyor. Ben genelde akrabaları anlatmaya çalışırken mümkün mertebe aile yapısına da giriyorum. Ama Hazreti Kusem'in aile hayatı ve çocuklarla ilgili bir rivayet yoktur diyeceğim diyemiyorum. Belki de ben ulaşamadım ama şimdiye kadar bulamadım maalesef. Aile hayatı hakkında bir malumat veremiyoruz Hazreti Kusem'le ilgili efendim. Evet, Hazreti Abbas amcanın çocuklarından Abdurrahman bin Abbas'a geldi sıramız. Hazreti Abdurrahman Medine'de doğuyor. İfrikiye yani Afrika'nın kuzeyleri orada şehit oluyor. Bunun da çok farklı hayat hikayesi var. Farklı şeyler yaşamış. Ancak çok fazla bir rivayet elimizde yok. Aynı şekilde diğer çocuklarda ifade ettiğim gibi Umul Fadıl Lübabetül Kubra annesi bu kadının bilhassa erkek çocuk üzerindeki eğitim yönü buraya bir kez daha ısrarla parmak basmak istiyorum. Çok güzel yetiştirdiğini söylemeye çalışıyorum. Hanım gerçekten anne çok önemli. Bu çocukları çok güzel yetiştiriyor. Şimdi doğum tarihi 627 olduğuna göre şimdi anlıyorsunuz ki Resulullah'ın vefatı 630 yani peygamberi bu da aynı şekilde çocuk sahibi olarak görüyor. Hazreti Peygamber'le beraber bulunuyor. Ancak Hazreti Peygamber'le ilgili pek hatırasına ben ulaşamadım. Hazreti Osman döneminde Mısır'a vali olan Abdullah bin Sa'd Kuzey Afrika'nın geri kalan topraklarını fethetmek için halifeden izin istiyor, sefere çıkıyor. Bu seferlere efendim çok önemli sahabeler katılıyor. Bunlar arasında Abdullah isimli çok sahabi olduğundan efendim Ceyşül Abadile, Abdullahlar ordusu yani. Gazvetül Abadile, Abdullahlar Savaşı gibi isimler veriliyor. İşte bizim kahramanımız abisiyle beraber, Abdullah abisiyle beraber bu da bu savaşta bulunuyor. Bunu da aynı şekilde aile hayatıyla ilgili, çocuklarla ilgili pek bir rivayete ulaşamadığımı söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Abbas amcanın çocuklarına devam edelim inşallah. Abbas amcanın son bölümünü beraber görüyoruz. Bu çocuklar arasında Süheyl var, Misher var bunlar arasında. Efendim, bu bazılarının sadece adları geçiyor kaynaklarda, bazılarının kısa hayat hikayeleri var. Huzeyliye diye bir kız mesela ve şu anda kaynakları taradıklarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani Huzeyliye adlı kız, efendim, az önce ifade ettiğim Bu çocuklar arasında Miser adlı erkek, Süheyl adlı erkek. Bunlar sadece Abbas amcanın çocukları olduğuna ilişkin rivayetin dışında elimizde bir bilgi yok. Ben bunların da adını atlamadım. Devam ediyorum. Kesir bin Abdullah. Hazreti Kesir Hicret'in 10. yılında doğuyor. Bu mübarek, yani son anlara yetişiyor Resulullah'ın, öyle diyeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından bir ay önce. Bazı rivayette biraz daha kendinde var ama bir ay önce doğuyor. Ve bu çocuk tabi Aleyhisselam müsait olduğunda, Medine'de olduğunda doğan çocuklar Resulullah'a getirilirdi. O da onlara tahnik yapardı. Yani tatlı bir şeyi ağzında yumuşatır, çocuğun diline damağına sürerdi. Bunların hepsine bunu yaptığını görüyoruz. Çok zeki, bilgili, fazilet sahibi, bilhassa fıkıh üzerine çok otoriter olduğu ifade edilir Hazreti Kesir'in. Bu otoriter yönü de birçok kişiye fetva verecek kadar, ya da geniş kitlelere, fakih konumunda çünkü, böyle bir hayatını görürüz. Aile hayatı hakkında bunun da malumat olmadığı için çocuklarından bahsedemiyorum efendim. Haris adlı bir oğlu daha var Abbas amcanın. Haris'in böyle çok yumuşak huylu, vefalı biri olmasının dışında başka bir rivayet yoktur. Aynı şekilde Avun diye bir çocuk var. Bu da aynen. O da böyle mülayim biri. Başka malumat yok. Temmam. Bazıları temam diye okuyor. Bazıları temmam diye okuyor. Yani Arapçada harekeler sonra konduğu için, yani biliyorsunuz mim şeddil, yani temmam bin Abbas diye geçer. Bu da Medine'de doğuyor 7. yılda. Yine Medine'de çok sonra, yani 710, yani 91 yılında falan vefat ediyor, 81 yaşında. Bu şahıs vefatı esnasında Aleyhisselam'ın 3 yaşında. Yani anlatılanlara göre, kaynakların bize anlattığına göre efendim, Resulullah bunu kucağına alır, sever, okşar. Onunla şakalaşır. Sonra İslam'ın diğer halifeleri aynısını yaparlardı. Sonra tabii büyüdü bu. Hazreti Ali döneminde bir süre Medine valisi olarak görev yaptı. Çok güçlü bir adam oldu ifade edilir. Kuvvetli, cesur, bilge biri olduğu ifade edilir. Üç erkek, beş kız, toplam 8 çocuğu var onun. Çocukların adları var kaynaklarımızda. Ama bunlarla ilgili hanımları ya da hanım hakkında malumat yok. Nasıl bir hayat yaşadı aile olarak da pek fazla malumat bulamıyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan da bu çok geç kaldığı için, belki çünkü 3 yaşındayken vefat ediyor Aleyhisselam, bir hadis rivayet etmiş. Hadis gerçekten üzerinde durulması gereken bir hadis. Yani estağfurullah, hepsi üzerinde durulması gereken bir hadis, estağfurullah. Ama yani bu böyle bugün çokça konuşulan konulardan biridir bu hadis-i şerif. Diyor ki Aleyhisselam, benim huzuruma dişleri sapsarı bir vaziyette gelmeyin. Benim huzuruma dişleri sapsarı vaziyette gelmeyin. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her abdest sırasında misvak kullanmalarını emrederdim. Hadis çok duymuşsunuzdur. İşte bunun ravisi Hazreti Temmam'dır. Adını bile çok bilemediniz. Hazreti Temmam bir hadisi rivayet etmiş. O da bu. Mübarek. Evet. Kızlar da var demiştim. Amine binti Abbas, hem doğumu hem vefatı Medine olduğu halde doğum vefat tarihleri konusunda bir rivayet yok. Ağırbaşlı sakin bir kızcağız. Bunun evliliği ilginç. Yani şöyle ilginç. Kimle evlenmiş bu kız? Abbas bin Utbe ile evlenmiş. Hocam o kim? Abbas deyince amca mı? Yok, değil. Ebu Leheb'in oğlu Utbe, Utbe'nin oğlu Abbas. Ne demek şimdi bu? Yani Hazreti Amine, Abbas amcanın bu kızı, Ebu Leheb'in torunuyla evlenmiş. Evet. Utbe İslam'a girdi, biliyorsunuz. Onun kızı oğluyla evleniyor, torunuyla evleniyor. İlginçtir yani. Bana ilginç geldi çok. Genelde bunlar fazla bilinmiyor, bu evlilikler. Ve güzel de bir aile hayatı yaşamışlar. Efendim, bir erkek çocuğu, bir de kızları olduğu ifade ediliyor. Ama kaç kızı olduğunu bilmiyoruz. Bu ifade yok kaynaklarımızda. Ummu Habib adlı kız var Abbas amcanın. Bu da yine Medine'de doğuyor. Resulullah'ın vefatı esnasında bu da 3 yaşında, 3 o civarlarda. Farklı hanımlardan bunlar. O yüzden yaş aynı oluyor. Efendim, bu da böyle kendini iyi yetiştirmiş, mülayim, gayretli bir kadıncağız olarak görüyoruz amca kızını. Evlendiğini, fakat çoluk çocuğa karıştığını, bunu da biliyoruz ama aile hayatı hakkında pek fazla malumat yok. Peygamberimiz Aleyhisselam amcası kızlarından olan ve hayatı hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız Hazreti Ummu Habib ile ilgili çok ilginç bir rivayete rastladım ben. Onu sizle paylaşayım. Bir gün bu şirin kız annesiyle beraber Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Daha o günlerde 1,5 yaşına yeni girmiş olan bir küçük çocuk. Ama çok güzel şirin kız. Aleyhisselam şöyle bir bakıyor. Seviyor, okşuyor. Ona özel muamele ediyor. Başka bir günde dayanamıyor, yine seviyor. Sonra diyor ki, bir espri yapıyor. Eğer bu kız büyüyüp yetişir, ben de o zamana kadar yaşarsam onu çok şeylerle ödüllendiririm. Yani öyle alıyor kızın gönlünü. Böyle bazı çocuklar biliyorsunuz böyle çok farklı can alıcı olurlar. Bunu Resulullah söylüyor. Eğer bu kız büyür, yetişir, ben de o zamana kadar yaşarsam onu çok şeylerle ödüllendiririm. İşte bunu diyen Abbas amca radıyallahu anh gerçekten Resulullah böyle dedi diye bu kızın bir özelliği vardır muhakkak diye üzerinde çok durmuş. Gerçekten çok güzel yetiştirmişler bu kızcağız. Bir oğlu, efendim, bir kızı olduğu ifade ediliyor. Ama nasıl bir hayat yaşadı aile olarak elimizde o malumat yok. Ummu Kulsum diye bir kız da var Abbas amcanın. Bu da yine Resulullah'ın vefatı esnasında 2-3 yaşında var yok. Efendim, farklı evlilikleri yapmış. Farklı şahıslarla evlenmiş. Kimisi ölmüş, kimisinden boşanmış. Niçin? Bunlar hakkında malumat elimde yok. Bir şey elde edemedim. Ama şunu görüyorum. Bazı insanlar Resulullah Aleyhisselam ile akrabalığımız oluşsun diye onun yeğenleri amca çocuklarla evlenmeye gayret göstermişler. Bazı kaynaklar muhtemelendir ki diyor, muhtemelendir ki bu evliliğin bir sebebi de böyle olabilir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ben hadis rivayet etmiş ama bu hadisi direkt peygamberden değil de buna mursel hadis deniyor. Hüküm olarak bilenler bilirler. Peygamberden rivayet eden sahabeden rivayet ediyor. Onu da aldım ben notlarımın arasına. Diyor ki bir kişi Allah'a olan haşyetinden dolayı Allah korkusu yani ürperti titrer ve bedeninde bunu hissederse o kişinin günahları da aynen ağaçlardan sararan yaprakların dökülmesi gibi kolayca ondan dökülür. Yani böyle bir Allah'ı andık, bir içimize bir ürperti geldi. Haşyet, kudret sahibi, güç sahibi bir Cenab-ı Hak. Böyle bir ürperti, bunu hissettiğimiz an efendim ağaçlardan o kadar yaprakların dökülmesi gibi dökülür diyor. Böyle bir rivayettir elimizde. Şimdi efendim, Abbas amcanın 12 erkek, 6 kız, 18 çocuğunu tespit ettik. Genelde çocuklar hakkında yuvarlak 15-18 arası geçiyor. 18 isim olarak buldu. Ben isim aldım. 23 erkek, 19 kız, 42 de torun efendim tespit ettik. 18 çocuk, 42 torun. Yalnız bu rakamlar kaynaklara geçen ya da benim ulaşabildiğim belki farklı isimler de vardır. Ben bunların tamamını notlarım arasına isim isim yazdım ve bu isim isim bunları alırken de hedefim Peygamber Aleyhisselam'ın amcasıyla hani en son bu amca hayatta kaldı ya yengesiyle ya da yengeleriyle nasıl güzel geçindiğini bildiğimiz gibi bu çocuklarla nasıldı bunu daha çok araştırmak istedim. Benim bundaki hedefim şuydu kıymetli dinleyenlerim. Asıl hedefimiz sadece bazı isimleri saymak, şu şunun oğluydu, bu bunun kızıydı ile öyle sınırlı kalmasın. Bu insanlar nasıl bir hayat yaşamışlar? Bunları ortaya koymak istedim. Hani çok duyarsınız işte Peygamber Aleyhisselam'ın işte çok infak eden biri olduğu için yani böyle şiirlerde de mesela geçer böyle İlahi'de falan geçer. İşte Resulullah'ın bir tek elbisesi vardı, başka elbisesi yoktu falan böyle. İşte çok aç kesti, doymadı falan çok geçer. Ama Aleyhisselam'ın hangi etin nasıl bir lezzette olduğunu söylediği, bunlar yediği rivayetleri de var. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani dram boyutu, yokluk boyutu fazla işlenmiş. Ama eğer onlar o kadar işlenmekle beraber diğer taraftan da efendim diğer taraftan da şöyle bir şey yapılabilseydi bu akrabalarda nasıl bir iletişim içinde, benim hedefim buydu. Buna böyle başladım ben. Önce dede ve ninelerden başladım. Dedesi, ninesi, dedesi, ninesi hem baba tarafından hem anne tarafından. Ondan sonra amcaları ve yengeleri ve amca çocuklarını aldım. İnşallah bu dersten sonra yeni bir dersin başlayacak. Resulullah'ın halalarına gireceğim. Halaları, enişteleri ve çocukları. O bittince dayıları var sırada. Ben hep hazırlanmışım yani tüm akrabalarını yani Allah'ın izniyle Resulullah Aleyhisselam'ı akraba cihetiyle en çok tanıtan bir radyo olmuş olacağız elhamdülillah ve bundan da inşallah şerefleneceğiz. Ama zaten farkındasınız, devamlı dinleyenler bunu görüyorlar. Bir canlı tablo buldum mu paylaşıyorum. Ama burada genel biyografi verdiğim için mümkün olduğunca kısa geçiyorum. Mesela Abdullah anlatırken, Abbas amcanın oğlu Abdullah anlatırken demiştim ki bunun hakkında o kadar malumat var, birkaç aylık sohbet eder diye. Birkaç aylık sohbet eder diye. Çünkü sadece hadise baksak 1660 hadis rivayet etmiş mesela Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Tercüman-ı Kur'an diye meşhurdur. Kur'an üzerine İbn Abbas tefsiri diye var, meşhurdur. Çok güçlü bir isim yani. Büyük ilim adamı. Ben burada tüm hayat hikayelerini değil. Yani hedefim şu. Biz onu yapalım kıymetli dinleyenlerim. Yani durduğumuz yerde şu anda beni dinleyenler ne durumdalar? Yani genç mi, bekar mı? Aile dendiğinde aklına ne gelir? Genç aklına erkek veya kız aile dendi mi? Annesi, babası, kardeşleri. Genç beni dinliyorsa, evli barklı beni dinliyorsa, beyefendi dinliyorsa aklına ne gelecek? Hanımı, çocukları ilk önce. Hanımı, çocukları, anne babalar, kardeşler vesaire. Aynı şekilde bayan da dinliyorsa hanım kardeşim aklına bu gelecek. Niye böyle söylüyorum? Aile dendiği zaman herkesin durduğu yerden aileye bakışı olmalı. Aile sadece karı koca değil. Evin çocuğu da ailedendir. Onun için aile anne baba ve kardeşlerden oluşuyor. Benim için aile eşim ve çocuklarımdan oluşuyor. Eşim için aile eşi ve çocuklarından oluşuyor. Çekirdek aileden bahsediyorum. O yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın sadece birkaç kez birkaç örnek verdim, verebildim daha doğrusu ancak amcalarıyla çok iyi bir iletişim içinde olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yengelerle aynı iletişimi var, çocuklarla iletişimi var. İşte yeri geliyor bineğine bindiriyor, yeri geliyor kucağına alıyor, yeri geliyor onlarla yarışlar yapıyor, ok attırıyor, işte koşuşturuyor, bir şeyler yapıyor çocuklarla. Çok güzel bir iletişimi var, beraberlikleri var Peygamber Aleyhisselam'ın. Şimdi şunu sormamız gerekiyor. Ben burada biraz ezilerek soruyorum bu soruyu. Niye? Çünkü ben de aynı durumu yaşıyorum. Akrabalarımızla koptuk maalesef. Koptuk. Yani nasıl koptuk? Farklı farklı şehirlerdeyiz. Hatta amca çocuklarını bir yerde görsek tanıyamaz bir hale geldik. Ben şimdi şunu suçlamak, bunu suçlamak istemiyorum. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Bir çıkış yolu bulalım. Benim niyetim Bu çalışmayı yaparken hedefim oydu. Nasıl bir diyalogları var? Bunları yapayım. Sonra bunları işte şu anda radyoyla bunları sohbet ediyorum. Yurt içi, yurt dışı konferanslarda anlatıyorum. Bu bittikten sonra da kitaplaştırıyorum efendim. Niyetim kitaplaştıktan sonra kendi akrabalarıma efendim bu kitapları ulaştırarak bir iletişim ağı oluşturmak istiyordum. Sizden de aynısını istiyorum. Yani Peygamber Aleyhisselam akrabayla bağı kesilenlerle ilgili hiç de iyi şeyler söylemez. Kaldı ki ayeti kerimelerde de böyle yasakları görürüz. Ayeti kerimelerde de böyle yasakları görürüz. Bu konuda yapacağımız şey bellidir. Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarından başlayacağız. Yani şimdi Abbas amcanın yani 6 kız, 12 erkek, 18 çocuğu var ya. Şöyle bir sorsak yani kaçını sayabiliriz? Ben de işlerinde olmak üzere. İsimleri saymak fazla marifet değil. Yani ama ne kadar bir duyduk, ne yaptık yani böyle. Bunları isim olarak bildikten sonra bilhassa onların aile hayatı üzerine nasıl bir geçim sağlamışlar. İslam tarihi dendiğimi, siyer dendiğimi daha ziyade böyle Mekke döneminde çekilen sıkıntılar, eziyetler, işkenceler bunlar öne çıkıyor. Olmasın demiyorum, bunlar yaşanmış zaten. Ama Mekke döneminde şöyle bir aile hayatı yok mu? Bunların evi barkı yok mu? Bakın Abbas amcanın çocuklarından Hazreti Abdullah'ı görürken hatırlayın geçen hafta mı önceki hafta mı neydi söylemiştim. İşte abluka esnasında dünyaya geldi demiştik. Yani 9. yıl deniyor peygamberliğin 9. yılı. Yani ablukanın ortası demek yani. Abluka deyince yani bu insanlar bir aile hayatı yaşıyorlar orada. Bir ilişkileri var. Bakın doğum oluyor orada. Zorluklar içerisinde. Bugün kırsal kesimde bir doğum olduğu zaman işte çocuk beslenemedi, bakılamadı vesaire gibi hastalıklara bahane buluruz. Büyük çoğunluğumuz metropol kentlerde oturuyoruz. Efendim ufak bir sancı da hemen doktora koşabiliyoruz veya doktora eve getirebiliyoruz. Abluka altında diyorum doğum oluyor. Ve Abdullah gayet sağlıklı doğuyor. Yokluk içinde yetişiyor abluk olduğu için. İlk bebeklik dönemi, ilk sene orada. Çünkü daha 9 yani bir senesi var daha ablukanın bitmesi. Bir örnek olsun diye söyledim. Böyle örneklerimiz çok var. Abdullah'ın büyüğü Fadıl en büyük olan. Çok da büyük değil abluka esnasında. Yani ablukada çok çocuk var. Ben dedim bir liste yapayım. Yani şu anda şöyle mesela ben aldım şuraya listeyi şöyle alayım. Bütün amca çocuklarını şöyle bir sıraladım. Üstten aşağı. Hepsini. Erkek kız. Doğum ve vefat tarihlerini yanlarına aldım. Hepsini yok ama. Hepsinin tarihini bulamıyoruz. Bakıyorum. Ooo diyorum bayağı ablukada iken çocuk olan çok insan var. Tamam açlığa büyükler bir şekilde dayandı. Çocuklar nasıl avutmuşlar orada? Yani aile hayatı sadece bir ev hayatı değil yani. Onları nasıl kucaklamışlar? Peygamber Aleyhisselam ne gibi çözüm yolları üretmiş? Bunlar yokluk yaşamışlar, darlık yaşamışlar, sıkıntı yaşamışlar. Yakınlarını savaşlarda şehit vermişler. Mekke'de eziyeti, işkenceyi görmüşler. Medine'ye hicret edince orada efendim o kadar savaşlar var. O kadar şehitlerimiz var. Şehit çocuklarımız var. Hatırlayın mesela Hazreti Cafer'i görürken Ebu Talib amcanın oğlu Cafer'i görürken işte söyledim Hazreti Cafer'in Muhte'de şehit düştüğünde Peygamber Aleyhisselam onun evine nasıl gitti, nasıl taziyede bulundu, nasıl yapılır, ne edilir bunları o zaman paylaşmıştım. Yani bunlara biraz artık ağırlık vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve şu anda beni dinleyen kardeşlerim arasında İslam tarihi siyer çalışanlar varsa onlara bir böyle bir gayrete gelsinler istiyorum. Benim anlatamadığımı, ulaşamadığımı, yapamadığımı, yazamadığımı, çizemediğimi onlar yapsınlar inşallah diye içimden geçiyor. Hedefimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarından en yakınları amcaları oluyor, yengeleri oluyor, amca çocukları oluyor. Genellikle amcalar az çok biliniyor, amca çocukları az çok biliniyor fakat nedense yengeler bu kadar bilinmiyor. Böyle olmaz. O yüzden ben birkaç ders söylemiştim. Burada bir kez daha söyleyeceğim. Kendi arkadaşlarım olsun, öğrencilerim olsun konuşurken kuzenim şöyle yaptı. Kuzenimi aradım. Kuzen gitti dedim. Kuzen kim? Kuzen ne demek? Tabii hocam işte böyle böyle. Niye kuzen diyorsun? Kuzen deyince bu ya amcanın ya dayının ya halanın ya teyzenin çocuğu oğlan veya kız. Kuzen bu değil mi? Bu. Peki amcanın çocuğuysa amcayla yengeyi attın. Halanınsa halayla enişteyi attın. Dayınınsa dayıyla enişteyi attın. Teyzeninse teyzeyle efendim enişteyi attın. Halay da aynı şekilde yani. O yüzden amcamın oğlu, amcamın kızı, halamın oğlu, halamın kızı şeklinde ifade edilmesi gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarıyla çok yakın bir iletişim içinde olduğunu, yer yer onları sırtına aldığını, çocukları gezdirdiğini, yerine göre binekte gezdirdiğini, onlarla şakalaştığını, konuştuğunu ama onları eğitme noktasında hassas davrandığını bu son dakikalarda sizlerle paylaşmış olalım inşallah. İnşallah bunları örnek alarak biz de önce kendi çocuklarımızda, hasreten eşimizde problemleri bir şekilde çözmeye çalışarak. Ama bazen vardır, bazı problemler gerçekten çözümsüzdür. Gerçekten yani biz bilemeyiz ama var böyle. Ben yakınlarımdan bunları biliyorum işte. Çok sevdiğim böyle devamlı programı dinleyen kardeşlerim var. Yani aile problemleri yaşıyorlar bazen. Baktık yürümüyor. Çocuklar hatırına bir şekilde madem bu yaşa gelmişiz sabrın, sebatın faydası var diye düşünüyoruz. Evi dağıtmamak gerekir. Sabır etmek gerekir. Ama yürümüyorsa onun da farklı çözümleri vardır muhakkak diyor. Akrabalarımıza sahip çıkmalı. Önce kendi eşimize, çocuklarımıza, anne babamıza sahip çıkacağız. Sonra diğer yakınlara sahip çıkacak. Onlarla elimizden geldiğince iletişimimizi, ilgimizi sürdürecek diyor. İnşallah haftaya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halalarından başlamak üzere sizlerle buluşmak arzusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.